Paskalya sabahına, yani biliyorsunuz Rabbimiz cuma çarmıha gerildi değil mi? Cumartesi ve pazar sabahı değil mi? Ölümden üçüncü gün görkemle dirildi. O yüzden Luka 24. bölüme götürmek istiyorum. O gerçeği iyi bir şekilde, doğru bir şekilde birlikte anlayabilmemiz için sevgili kardeşler. Biliyorsunuz ki ölümün o korkunç bağlarından özgürlüğe kavuşarak kefen bezlerini değil mi geride bırakarak karanlığın ve ölümün simgesi olan mezarı terk etmiş olması Rabbimizin üçüncü gün. Gerçekten ben burada kelimelerle size anlatamayacağım oranda beni mutlu ediyor. Bana sorarsanız iman etmeme, yani Rab ile birlikte yürümeye karar vermeme katkı sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesi de Rabbimizin ölüm üzerinde zafer elde etmiş olması. Yani ölüm biliyorsunuz bazıları için son durak değil mi? Son düşman. O düşmanı yenen var mı? Ölüm üzerinde yengi kazanıp, yani ölümü bir şekilde, bir ifadeyle öldürüp ölümden daha güçlü olduğunu gösteren bir örnek var mı bu yeryüzünde? Yok. Ancak ve ancak Rabbimiz İsa Mesih bunu çok harika bir şekilde üçüncü gün ölümden dirilerek bunu önümüze tüm çıplaklığıyla koymuştur. O yüzden ben burada sık sık söylemişimdir. Benim için pazar diğer günlerden çok daha önemli. Yani her pazar benim için Rabbimizin ölümden görkemle dirilmiş olmasının sevincini yaşıyoruz aslında her pazar. Aslında öyle olması lazım. O açıdan pazarın önüne bir şey geçmemesi lazım. Hastalıklar tabii ki anlaşılır değil mi? Hasta olduktan sonra nasıl olacak mümkün değil. Ama onun dışında gerçekten de pazar bizim için çok önem ve değer taşıması lazım her birimizin hayatında sevgili kardeşler. O yüzden Kutsal Kitap'ta yer alan şu ayeti çok seviyorum ama 24. bölüme kurdele koyun, oradan devam edeceğiz. Ama şu ayeti de okumadan geçmek istemiyorum. Matta 28. bölümde yer alan ayet, 6. ayet. Bu gerçekten tüm dünyaya bir beyandır aslında. Müthiş bir beyandır. Çok etkili bir beyandır. Melek şu ifadeyi kullandı. Mezara gelen kadınlara söylenen sözlerdir bunlar. O, yani Rab İsa Mesih, burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Bakın bu çok önemli bir ifade. O diridir ve yaşıyor, hamdolsun. Bakın bunu onlarca kez burada ifade ettim. Ben yine de ifade etmek istiyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in yaşıyor olması, onun hayatta olması bizim de yaşayacağımızın garantisi. O nasıl ölümden dirildiyse zamanı geldiğinde o ikinci kez yeryüzüne yargılamak için geldiğinde biliyorsunuz ilk kez kurtarıcı olarak geldi. Değil mi? Tüm insanlığın günahları için o acımasız çarmıhta hayatını feda etmek için yeryüzüne geldi. Bedeli ödemek için, günah bedelini, o kefareti ödemek için yeryüzüne geldi. Ama ikinci gelişi ölmek için değil, kralların kralı, Rablerin Rabbi olarak gelecek. Doğru mu? Ve yaşamakta olan kişiler bir anda değiştirilerek, ölmüş olanlar da yepyeni bedenler alarak Rabbi göklerde karşılayıp ne yapacağız? Onunla birlikte sonsuza dek olacağımız mekana, bugün cennet olarak ifade ettiğimiz mekana birlikte gideceğiz. Ha, bu birçokları için hikaye olabilir, bir varsayım olabilir ama bu bir gerçek. Çünkü elimizdeki tüm kanıtlar bize onun yaşadığını açıkça göstermekte. Onun için çok seviyorum. Onun yaşıyor olması bizlerin de yaşayacağının aslında garantisi, güvencesi, hamdolsun. Eğer o yaşıyor olmasaydı, ölü olan birinin bizi kurtaracak olması hayal bile edilemez. Doğru mu? Yaşıyor olması lazım ki, hayatta olması lazım ki o verdiği sözü yerine getirebilsin. O açıdan 24. bölümün ilk 12 ayetini okuyacağız. Oradaki içeriği birlikte anlamaya çalışacağız sevgili kardeşler. Yine bir kardeşimiz okusun. Kim okumak istiyor? İlk 12 ayet. Subutay, buyur. Okuyabilirsin.
Kadınlar haftanın ilk günü sabah çok erkenden hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler. Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri girince Rab İsa'nın cesedini bulamadılar. Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi. Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlar ise onlara diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz dediler. O burada yok, dirildi. Daha Celile'deyken size söylediğini anımsayın. İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti. O zaman İsa'nın sözlerini anımsadılar. Mezardan dönen kadınlar bütün bunları onbirlere ve ötekilerin hepsine bildirdiler. Bunları elçilere anlatanlar Mecdelli Meryem, Yohanna, Yakup'un annesi Meryem ve bunlarla birlikte olan öbür kadınlardı. Ne var ki bu sözlere elçilere saçma geldi ve kadınlara inanmadılar. Yine de Petrus kalkıp mezara koştu. Eğilip içeri baktığında keten bezlerden başka bir şey görmedi. Olay karşısında şaşkına dönmüş bir halde oradan uzaklaştı.
Çok teşekkür ederim. Güzel, hızlı bir şekilde okudun. Bana da daha fazla zaman vermiş oldun. Şimdi bu 12 ayete baktığımız zaman, mercek altına aldığımız zaman sevgili kardeşler, Rabbimizin tüm insanlığın kurtuluşu için göksel tahtını terk ediyor, değil mi? Bir insan olarak aramıza geliyor ve günahlarımıza karşılık olarak o acımasız çarmıhta hayatını feda ediyor. Ama harika olan, az önce de ifade ettiğim gibi, ölümde kalmıyor. Yani ölüm onun üzerinde onu tutmuyor, öyle söyleyelim. Ölüm onu tutmuyor. Ve üçüncü gün ölümden görkemli diriliyor sevgili kardeşler. Şimdi Rabbimiz biliyorsunuz çarmıhta son nefesini verdiğinde bir ifade kullandı. Tetelestai diye bir söz, tamamlandı. Yani sonuçlandı. Neydi sonuçlanan? Biz günahkarların kurtuluş işi sonuçlandı. Değil mi? Tamamlandı ifadesi bunu bir şekilde açıklıyordu. Önümüze koyuyordu. Ve tamamlandı ifadesini kullandıktan sonra çok önemli bir şey oldu. Aslında çok şeyler oldu da önemli bir şey oldu ki bu çok önemli. Tapınakta ki perdenin yukarıdan aşağı yırtıldığına tanık oluyoruz. Şimdi tapınaktaki perdenin yırtılmış olması aslında çok önemli. Parçalanmış olması. Birinci nokta, kurtuluşun Tanrı'dan geldiğini bize gösteriyor. Yukarıdan aşağı yırtılmış olması. İnsandan Tanrı'ya doğru giriş yok. Çünkü bizim en iyi işlerimiz bile Yeşaya Peygamber'in 59. bölüm 2. ayette ifade ettiği gibi kirli esvap, kirli paçavralar gibidir. Leş gibi kokan bir durum. En iyi işlerimiz, bakın dikkat edin. Bizim en iyi işlerimiz böyle bir noktadaysa Tanrı'nın gözünde Bir de düşünün ki kötü işlerimizi. Korkunç bir şey değil mi? Rabbimiz tamamlandı dediğinde, tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtıldığında, evet, kurtuluşun yukarıda geldiğini, Tanrı'dan geldiğini bize Yunus 2.9'da bunu çok güzel söylüyor. Kurtuluş Tanrı'dandır diyor. Çok net bir şekilde önümüze koyuyor Rabbimiz. Ama perdenin yırtılmış olması bu kurtuluşun gerçekleşebilmesi için Rabbimizin bedeninin parçalanması gerekiyordu. Yırtılması gerekiyordu. Bu da simgesel olarak bunu açıklıyor bize. O beden yırtılmadan, o beden parçalanmadan kesinlikle bu mümkün olmazdı. Onun için Yeşaya peygamber 700-730 yıl öncesi çok net bir şekilde 53. bölümde bize diyor ki onun bedeni bizim günahlarımız için deşildi diyor. Bakın bu deşildi sözü çok ilginç değil mi? Parçalandı. O beden parçalanması gerekiyordu. Belki kimseye duygu sömürüsü yapmak istemiyorum ama biraz hayal edin. Çekilen o bütün acılar benim gibi günahkar bir kişi içindi. Ve ben her zaman söylüyorum, burada ben tek başıma yaşıyor olsaydım bu benim için de mümkün olurdu. Ersin de tek başına olsaydı, Subutay da tek başına olsaydı, Enver ya da siz sevgili kardeşler burada tek başına olsaydınız, emin olun o Rab, aynı Rab senin için bu yeryüzüne gelirdi. Ben burada sık sık bu ifadeyi kullanıyorum. Onun için biraz hayal edin. Okuyup geçiyoruz bazen. Ama birazcık duyumsamaya çalışın. Demek ki o beden parçalanması gerekiyordu. Ama parçalanmış olmasının bir gerçeği daha önümüze koyuyor. Nedir o? Neredeydi bu perde? Kutsallarla en kutsallar bölümünü ayıran bir perdeydi. Doğru mu? Orada bir sunak vardı. Mesela kahinler oraya girerdi kurban sunmak için. Kahinlerin sunduğu kurban tabii ki günahları ortadan kaldırmazdı. Ama simgesel bir anlam taşıyordu. Kişi bir günah işlediğinde elini kurbanın üzerine koyar. Simgesel anlamda kurbanın üzerine geçerdi senin işlediğin günah. Ve o orada boğazlanarak oradan akan kanın senin günahını örttüğünü, bakın ortadan kaldırdığını değil, örttüğünü sadece açıklıyordu. Çünkü bizim günahlarımızı ortadan kaldıran tek bir kuzu var. O da İsa Mesih'in kendisi. O açıdan yırtılmış olması demek artık kutsallar diye, en kutsallar diye bir bölüm yok. Demek ki o zaman sunak da yok. Doğru mu? Sunak yoksa kurban da yok. Kurban yoksa tapınak da yok. Bakın, yırtılmış olması tapınağı da ortadan kaldırıyor. Çünkü iman ettikten sonra ne diyor? Bedenleriniz Allah'ın tapınağıdır. Ve bakın bedenlere ne kadar değer veriyor. Allah'ın ruhu sizde konut kurmuştur diyor değil mi? Romalılarda. Korintoslar mektubunda. 1. Korintoslar mektubunda. Tanrı'nın ruhu içimizde. Doğru mu? Onun için artık tapınağa gerek yok. Ve tapınak yok, sunak yok, kurban yok. Kurban neden yok? Çünkü Rabbimiz tek ve son kurban. Onun için bugün Hristiyanlar kurban kesmiyor. Ama bu kurban ta o dönemden eski antlaşmadan gelen bir alışkıydı, uygulamaydı. Anlatabiliyor muyum? Ve o kurbanda aranan özellikler, kusursuzluk söz çok önemliydi. Hani burada bazen söylüyorum, kusursuz bir hayvan olması lazımdı. İşte Rabbimizin kusursuz olmasının nedeni, Tanrı'nın özünden çıkıp gelmiş olmasının nedeni buydu değerli kardeşler. Herkes günah işledi. Musa da günah işledi. Mısırlıyı öldürdü değil mi? Bakıyorsunuz İbrahim yalan söyledi. Karısına Firavun'dan yararlanmak için kız kardeşim dedi. Değil mi? Davut Beşeba'yla zina etti. Ve bir de ne yaptı? Kocasını ön saflara gönderdi, öldürttü. Bakın ne korkunç bir manzara. Ben bunu niye söylüyorum bu kadar detaylı? Sıradan bir kişi değildir Rab İsa Mesih. Yosuva Mesih. Yosuva yani kurtarıcı. Meshedilmiş, göreve atanmış kurtarıcı. Onun bu yeryüzüne gelmesi gerekiyor. Demek ki tek ve son kurban olarak hamdolsun ki Rabbimiz kendini çarmıhta feda etmesi gerekiyordu ki biz bunu harika bir şekilde şöyle okuyoruz. İbraniler 10. bölüm 12. ayette. İbraniler 10 ayet 12'de. Şöyle diyor. Bu gerçek şöyle onaylanıyor. Mesih günahlar için sonsuza dek. Bakın belirli bir süre için değil. Çünkü kesilen kurbanlar o an içindi. Senin o anki günahın içindi. Ama bu diyor ki sonsuza dek gelmiş, geçmiş ve gelecekte olacak olan tüm günahlar için. Bakın bu çok önemli. Sonsuza dek geçerli tek bir kurban sunduktan sonra sağında oturdu diyor. Tanrı'nın sağında oturdu. Bu neyi gösteriyor? Oturdu, bitirdi. Artık kurban işi bitti. Tekrar tekrar kurban kesmeye gerek yok. Kurtuluş işini tamamladı. Ama bunun bir getirisi var mı? Evet. Çünkü Rab bizi hani Efesler 2. bölümde diyor ya ilk ayette 1. bölümde şöyle diyor. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz ama merhameti bol olan Tanrı diyor. Bizi çok sevdiği için. Bakın bizi çok sevdiği için bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bunun getirisi ne? Rab İsa Mesih'in kendisini feda etmiş olmasının getirisi yaşamdır. Tanrı bizi yaşama kavuşturmak için, sonsuz yaşama kavuşturmak için bunu yapması gerekiyordu. Ama bunu yaptıktan sonra yaşama kavuşturdu bizi. Ama bir de yaşama kavuşturmuş olmakla aynı zamanda da sahip olduğumuz konumu da değiştirdiğini görüyoruz. Neden? Çünkü baktığımız zaman yine Efesler 2. bölüm 6. ayete orada diyor ki Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih'le birlikte diriltip göklerde oturttu diyor. Bakın göklerde oturtmak ne demek? Göklere aitiz. Biz bu dünyaya ait değiliz. Vatanımız göklerde hamdolsun. Biz öldükten sonra bizim için hazırlanmakta olan Rab İsa Mesih aracılığıyla hazırlanmakta olan mekana gideceğiz her birimiz. Bu harika bir şey gerçekten. Evet, yaşam için yaşam feda ediliyor. Bu gerçek. Yaşam için yaşam. Yaşamak mı istiyorsun? O bedel ödenmesi gerekiyor ki sen yaşayasın diye. Her zaman diyorum ya, o dikenli taç takılması gerekiyordu ki o çarmıhta. Sen yaşam tacını takabilesin diye. Bu müthiş bir gerçek sevgili kardeşler. Onun için bu bizi teselli etsin. Onun için bu gerçekler kutsal kitapta okuduğumuz bu 12 ayetlik Luka 24'ten okuduğumuz 12 ayetlik kesimde o parça içerisinde bize kanıtlamakta. Aslında 3 kanıt olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi çarmıhın boş olmuş olması. İkincisi, mezarın boş olmuş olması. Ama üçüncüsü ne biliyor musunuz? Onun üzerine durmayacağım. İki özelliği öne çıkartmak istiyorum. Üçüncüsü de Öğrenciler içeriye girdiğinde, biliyorsunuz Petrus ve Yuhanna koşarak içeri girdiğinde kefen bezlerini olduğu gibi aynı yerde buldular. Sanki düşünün ki yani mumyalanmış bir ceset, kefen bezleri orada insan şeklini almış ama içi boş. Demek ki kefen bezleri boş, çarmıh boş ve mezar boş. Bu üçü aslında bugün en önemli kanıtlardır Rabbimizin gerçekten de dirilmiş olduğunu gösteren. Onun için ilk kanıta bakmak istiyorum. Çarmıh boş. Şimdi biliyorsunuz kiliselere baktığınız zaman değil mi? Çarmıhlar görürsünüz kiliseye girdiğinizde. Biraz müjdesel dediğimiz bu kiliselere baktığımız zaman orada pek fazla görmüyoruz ama genelde böyle Landeskirche dedikleri devlet kiliselerine girdiğimiz zaman, tarihi kiliselere girdiğimiz zaman çarmıhın üzerinde hep böyle boynu bükük, zavallı bir şekilde asılı duran İsa Mesih'i görüyoruz değil mi? Ben o çarmıhları hiç sevmiyorum. Zavallı, hala sanki oradaymış gibi bir izlenim var. Ben boş çarmıhları seviyorum. Bakın, önümüzdeki hafta, pazar günü saat 10'da toplantı. Gelirseniz bu aşağıdaki çarmıhın lütfen dikkat edin. Biraz o çarmıh üzerinde konuşacağım. Çarmıh boş. Ama üzerinde sadece ayaklarına çivi çakıldı, ellerine çivi çakıldı değil mi? Kafasının üzerine dikenli taş giydirilmiş olduğu için kafasının bulunduğu yer kanlı, ellerinin bulunduğu yer kanlı, ayaklarının olduğu yer kanlı. Öyle bir görüntü var aşağıda. Ben bu çarmıhı daha çok seviyorum. Tamam mı? O açıdan boş olması, çarmıhın boş olması bizim umudumuzu aslında ayakta tutan en önemli faktörlerden bir tanesi sevgili kardeşler. Şimdi Rabbin söylemiş olduğu vaat yerinde duruyor. Ama beden yok artık. Çünkü çarmıh boş, hamdolsun. Şimdi o ilk sabaha, Paskalya sabahına birazcık böyle o kadınlarla yola çıkan mezara hazırlamış oldukları baharatları İsa Mesih'i mumyalamak için gitmekte olan kadınların arasına sizi sokmak istiyorum. Oraya doğru, mezara doğru böyle bir yolculuk yapalım hep birlikte. Şimdi onlar İsa Mesih'i mumyalamak için yanına bayağı miktarda bir karışım, baharatlardan oluşmuş bir karışım alaraktan mezara doğru ilerliyorlardı. Şimdi bu kadınlar kimlerdi? Bu kadınların kimler olduğunu Markos 16. bölüme baktığımız zaman ilk ayete Markos 16. bölümün birinci ayetine, ilk ayetine baktığımız zaman oradaki kişiler kimlerdi?
Mecdalen'in
Meryem.
Yakup'un annesi Meryem.
Yakup'un annesi Meryem.
Ve Salome.
Ve Salome adında üç kadın birlikte baharatlarla yapılmış o karışımı almışlar. İsa'yı mumlamak için gidiyorlar. Şimdi bakın, bu neyi gösteriyor? Onların baharatları hazırlayıp İsa'yı mumyalamak için gidiyor olmaları bize neyi gösteriyor? O kadınlar bile hala İsa'nın dirilmiş olduğunu inanmış değiller. Doğru mu? Şimdi onlar eğer evet Rabbimiz, çünkü İsa söyledi onlara üçüncü gün dirileceğini. Değil mi? Biliyorlardı. Şimdi onlar bilseler de evet mezarda ölü kişinin dirilmiş olan kişinin mezarda işi ne diyerekten mezara gitmezlerdi. Doğru mu? Ama bunlar hazırlayıp gitmiş olmaları onların da hala inanmadıklarını gösteren çok açık, net bir kanıt değerli kardeşler. Şimdi bu kişiye Tepeye vardıklarında hepsi duruyor hareketsiz bir şekilde, sakin bir biçimde. İsa Mesih'in dirilmiş olduğu o Golgota tepesine bakıyorlar ve mesafe uzak ama bakaraktan o cuma gününü ne yapıyorlar? Anımsıyorlar. Şimdi biliyorsunuz Yahudiler için cumartesi günü çok önemliydi. Sept günüydü. Hiçbir şey yapılmazdı. Şimdi cuma günü çarmıha gerildi. Cesetler kalamazdı. Hemen o gün mezara kondu. Yani ceset mezara konması gerekiyordu. Ama çarmıhlar orada hala dikiliydi. Bu kişiler çarmıha baktıklarında aynı bugün az önce ifade ettiğim gibi aşağıdaki çarmıhtan söz ederken onlar baktıklarında evet o çarmıh üzerinde var olan, kurumuş olan kan lekelerini mutlaka ve mutlaka görmüşlerdi sevgili kardeşler. Şimdi ve gördüklerinde ister istemez o cuma günü yaşanan olayı anımsadılar. Bakın o olayı İsa Mesih'in çarmıhta nefesini, son nefesini verdikten sonraki olayı Kutsal Kitap Luka 23. bölümde 44 ve 45. ayetlerde güneşin bile örtüldüğünü bize söylüyor. 3 saat boyunca. Bakın çok ilginç bir ifade kullanılıyor. Ne diyor 44 ve 45'te?
Öğleyin 12 sularında güneş karardı. 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Tapınaktaki perde ortasından yırtıldı.
Evet. Bakın şimdi bu ifade çok önemli bence. 12 sularında öğlenin 12'si düşünün. Güneş karardı diyor. Neyin sonucu? Bedelin ödenmekte olmuş olmasının sonucu sevgili kardeşler. 3'e kadar 3 saat boyunca bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Bakın bu karanlık günahın simgesi. Çünkü İsa Mesih orada günah kütlesi olmuştu. Tüm insanlığın günahlarını üzerine almış, yüklenmiş durumdaydı sevgili kardeşler. Günahın getirdiği sonuç ne? Karanlık, ölüm. Ölüm de karanlığın simgesi değil mi? Günah da karanlığın simgesi. Doğru mu? İşte buradaki simgesel anlamı evet bu. Günahın getirdiği sonuç. İşte biz bunu eğer anlarsak Rabbe bakışımız çok daha farklı olur. Rab beni demek ki karanlıktan ışığa kavuşturdu. Ölümden yaşama geçmemi sağladı. Değil mi? Şeytanın egemenliğinden alıp beni Tanrı'nın egemenliğine aktardı. Ya bu müthiş bir olay. Değerli kardeşler. Onun için bakın yürekten söylüyorum sevgili kardeşler. Heyecanla söylüyorum. Lütfen sizden ricam hayatınızı, bu iman hayatınızı sürdürürken üzerinizde bir baskı olmasın. Yani bu hayatı yaşarken yani sadece isim taşıyanlar da olmayalım. Yani Hristiyan ismini taşıyanlar da olmayalım. Benim için o kadar acılara katlanan kişi olduğunu düşündüğüm zaman ben kendim için söyleyebilirim. Abartmadan söylüyorum. Aşırı oranda duygulanıyorum. Ve bakın ben sadece yılda bir kez değil, her pazar aynı duyguyu yaşıyorum. Büromda oturup buraya gelmezden önce notlarıma bakarken bir dua zamanım oluyor. Rab burada kendi yüceliği için beni kullansın diye. Sizlere yararlı olabileyim diye. Ben önüne eğildiğim zaman hep söylediğim söz ne biliyor musunuz? İlk söylediğim söz. Ya Rab bugün pazar. Pazar sabahı. Yine senin dirildiğin gün. İyi ki mezarda değilsin. Yaşayan bir tanrısın. Bak bu kadar abartmıyorum. Her zaman söylediğim şey bu. İçimden gelerekten söylüyorum bunu. Şimdi biraz böyle hayal edelim. aşağıdaki çarmıh gibi. Pazar günü geldiğinizde görürsünüz. Şimdi dediğim gibi kafasına dikenli taç kondu değil mi? Üzerine niye kan vardı? Çünkü diyor ki kafasına sopayla vurdular diyor. Değil mi? O dikenlerin içeri kadar girdi. Doğru mu? Şimdi hayal edin bakın. Girdikten sonra ne oldu? O kanlar ister istemez akmaya başladı. Doğru mu? Kollarına baktığınız zaman aynı şekilde. Bacaklarına baktığınız zaman aynı şekilde. Ceset oradan kaldırdıktan sonra bir gün önce olduğu için onlar çarmıha baktıklarında o kurumuş olan kan izlerini gördüler. Ve bu kan izleri onlara şu mesajı veriyordu. Rabbimiz İsa Mesih gerçekten acılar içerisinde son nefesini verdi. Yani öyle hikaye değil. Biri varmış biri yokmuş. Evvel zaman içerisinde, kalpur zaman içerisinde bir İsa varmış yaşayan. Ölmüşmüş çarmıhta. Böyle bir hikaye değil. Gerçek. Hiç abartmadan söylüyorum. Bu bir gerçek değerli kardeşler. Onun için Yeşaya 53'teki 53. bölümdeki ayeti okumadan geçmek istemiyorum sevgili kardeşler. Bizim isyanlarımızdan dolayı onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için, bak sonsuz esenliğin sahibi olalım diye, şu an sahip olduğumuz esenliğin kaynağı ne? Onun bedeninin parçalanmış olması değerli kardeşler. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun, bakın burası çok ilginç, onun yaralarıyla şifa bulduk. Onun acıları, çektiği acılar, yaralar bize şifa oldu. Çok zor ya bunu anlamak. Emin olun çok zor. Bu kadar olup biten karşısında ilginç bir yalan uydurdular. Öğrenciler geldi, cesedi çalıp götürdüler. İlk yaydıkları yalan bu. Şimdi bakın, bunu düşündüğüm zaman iki açıdan imkansız bu. Birincisi, o dönemde o mezar ağzını kapatacak olan taşın ağırlığı uzmanlara göre 2-2,5 ton ağırlığında. Düşünün, 2-2,5, o da o dönemin tekniğine göre birileri gelecek, çakıl taşı gibi alacak onu bir kenara fırlatıp atacak. Bu fiziki anlamda mümkün değil sevgili kardeşler. Zaten bırakın öğrencilerin gelip cesedi çalmaları, okursanız başka bölümlerde çarmıha girilirken İsa Mesih ne diyor orada? Öğrencilerin hiçbiri orada yoktu. Kaçıp gittiler korkudan dolayı. İsa bile, Petrus bile 3 kez İsa'yı inkar etti. Ama İsa onu daha önceden gördüğü için söyledi. Bugün horoz ötmeden dedi, sen beni 3 kez inkar edeceksin. Övünme kardeşim. Övünen Rab ile övünsün. İmanlıyım diye övünme. Güçten yoksun varlıklarız, zayıf varlıklarız. Değerli kardeşler. Birinci nokta bu. Fiziksel açıdan mümkün değil yuvarlamak. İkincisi ne diyor? Mühürlediler diyor. Yani Roma hükümeti tarafından emniyet altına alındı. Onu hiçbir baba yiğit açamazdı o mühürü. Çünkü ancak yetkili olan kişi o mühürü açma hakkına sahipti. Yani yetkisine sahipti. Onun için ne fiziki açıdan ne de yasal açıdan bunun imkansız olduğunu bize gösteriyor. Demek ki o kişiler ne yaptılar? Mezarı güvenlik altına aldılar. Ne yaparak? Mühürleyerek. Ama onların en önemli, en iyi güvenlik sistemleri bile ne gösteriyor bize? Yetersiz olduğunu gösteriyor. Değil mi? Yetersiz olduğunu gösteriyor sevgili kardeşler. Çünkü Rabbimizin gücü bütün her şeyi etkisiz, yani etkisiz bıraktı. Öyle söyleyelim, etkisiz bıraktı sevgili kardeşler. Hiçbiri. Ve 7. ayette şunu okuduk. Bölümün 7. ayetinde 24. bölüm Luka 24 ayet 7. Ne okuduk orada?
İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti.
Ve 6. ayete baktığımız zaman da vaadin gerçekleştiğini, bakın İsa Mesih bunu açıkça söylüyor ve bu vaadin nasıl gerçekleştiğini de 6. ayette okuyoruz. Ne diyor orada? O
burada yok, dirildi. Daha Celile'deyken size söylediğini anımsayın.
Bakın, o burada yok, dirildi. Bu nedir? Bunun karşılığı şudur. Sözünde durdu. Rab sözünde durdu. Dirileceğini söyledi ve aynen sözünde durduğunu bize gösteriyor. Demek ki bizler de aynı şekilde boş çarmıhın önüne dikilebilir ve bağışlandığımızı haykırabiliriz değerli kardeşler. Boş çarmıh bunu açıkça beyan ettiğine göre bizler de o çarmıhın önüne gelip evet bizler de onun aracılığıyla aklandığımızı açıkça bağışlandığımızı haykırabiliriz. Boş çarmıhın verdiği mesaj bu. Gerekli olan bedel ödenmiştir. Neden? 6.23. Romalılar 6.23'te günahın ücreti ölüm olmuş olduğu için sevgili kardeşler. Demek ki ölüm yargısından bizi özgür ederek sonsuz yaşamın sahibi olmamızı sağlamıştır. Hamdolsun. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman Romalılar 5. bölüme, orada Rab Tanrı'nın bize olan sevgisini, çünkü sevgisi onu çarmıh ölümüne kadar sadık kalmasını sağladı. O Getsemane bahçesinde o kaseyi dibine kadar içmesine neden olan gerçek de bu. Doğru mu? Bize olan sevgisidir bunu gerçekleştiren. Romalılar 5 ayet 8. Orada harika bir ifade var.
Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken Mesih bizim için öldü.
Şimdi bakın, bu harika bir şekilde bir gerçeği önümüze koyuyor değerli kardeşler. Sevginin özü nedir? Bakın, günahkarken o bizim için ölmüştür. Ölmek için kendini verdi değil mi? O zaman diyebilir miyiz? Sevgi eşittir vermektir. Almak değil. Sevgi verir. Almaz. Değerli. Bakın aile ilişkisinde bile bu böyle aslında. Ben eşimden bir şey elde etmek için seni seviyorum canım demenin hiçbir anlamı yok. Ama hayatımda yaptıklarım benim ona olan sevgimi göstermesi lazım. Yaptıklarım değil mi? Yuhanna 3.16. Bu ayet aracılığıyla ben iman ettim. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Çok sevdi, biricik oğlunu verdi. Bakın, kurtuluşumuz için oğul olan İsa Mesih kendini vermesi gerekiyordu. Bizim kurtuluşumuz için. Doğru mu? Ve bunun için de kusursuz kanını o çarmıhta akıtması gerekiyordu. Değil mi? Ve o yüzden 1. Petrus mektubunda gerçeği harika bir şekilde onaylıyor sevgili kardeşler. Şöyle diyor, 1. bölüm 8. ayet. 1-8.
Mesih'i görmemiş olsanız da onu seviyorsunuz. Şu anda onu görmediğiniz halde...
1-8, 1. Petrus mektubu doğru mu?
Doğru.
1-8. 18 pardon.
18.
Yanlış söyledim. 18. 18. E işte.
Biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz.
Bakın, gümüş altın değil. Yani dünyasal değerlerle değil. Mesih'in kusursuz kanı aracılığıyla kurtuldunuz. Amin. Onun kusursuz kanı aracılığıyla satın alındık her birimiz. Hamdolsun. Evet, hiç kimse ne Musa, ne İbrahim, ne Davut, ne de Buda. Neden? Çünkü hepsi öldüler. Hepsi toprak olup gitti. Ama Rabbimiz İsa Mesih değil. Yani onun bedeni çürüme görmedi. Yani onun bedeni toprak olup gitmedi. Üçüncü gün ölümden dirilmiş olduğu için sevgili kardeşler. O yüzden şu gerçek önümüze konuyor. Elçilerin İşleri 4:12'de. Bu göğün altında başka bir isim yoktur diyor. Bakın bu çok önemli bir ifade. Ve açıkça beyandır tüm dünyaya. Bu göğün altında yaşadığımız bu yeryüzünde başka bir isim yoktur. Öyle ki kurtulabilelim. Yani kurtulabilmemizi sağlayan başka bir isim yok. Mümkün olsaydı, değil mi? Mümkün olsaydı gökler sessiz kalmazdı. Getsemane bahçesinde o kase için dua ederken, 3 kez aynı duayı yaparken gökler sakin kaldı, sessiz kaldı. Yanıt yoktu, öyle görünüyor. Ama yanıt hayırdı. Senin dışında başka bir imkan yok. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Demek ki o son nefesini söylemeden önce yaşam kitabına baktığımız zaman, hayat kitabına, hepimizin isimleri orada. Karşılığında günahlı, günahlı, günahlı, günahlı diye yazıyor. Ama İsa Mesih tamamlandı dediğinde, kurtuluş gerçekleştiğinde, iman edenlerin karşılığında bağışlandı ifadesi yer alıyordu. Bu müthiş bir gerçek değerli kardeşler. Suçlu, günahlı ama şimdi ise bağışlandı. Hamdolsun. Çünkü bedel ödenmişti. Şimdi tekrar kadınlara dönelim. Şimdi kısa bir şekilde gözlerini yukarıya dikiyorlar ve tepeden aşağı doğru iniyorlar ve mezara doğru yollarına devam ediyorlar. Ve devam ederlerken aralarında bir konuşma var. Markos 16:3'te okuyoruz bunu. Mezar taşını nasıl kaldıracağız? Bunu düşünüyorlar. Dedim yani 2-2,5 tonluk şey o kadar kolay bir şey değil sevgili kardeşler. Bunun üzerinde konuşuyorlar. Bu şekilde düşünmeleri haklıydı. Az önce söylediğim gibi o ağırlıktan dolayı ve aynı zamanda da yetkileri yoktu o mührü açabilmek için. Yetki sahibi değillerdi. Onun için izinsiz hiç kimse o taşı kaldıramazdı. Ve mezara yaklaşıyorlar. Ve mezara yaklaştıklarında gözlerine inanamıyorlar sevgili kardeşler. Gözlerine inanamıyorlar. Çünkü mezarı bekleyen askerler baygın bir şekilde yerde yatıyorlardı. Orada nöbetçi olarak bekleyen, mezarın başında öğrenciler çalmasın diye mezarı bekleyen askerler bayılmış bir şekilde, öyle okuyoruz çünkü, öyle diyor Matta 28. bölümde 4. ayette diyor ki nöbetçiler korkudan titremeye başladılar, sonra ölü gibi yere yıkıldılar diyor. Yani olan o korkunç olay sonrasında onlar bile şaşkınlık içerisinde yere yıkıldılar değerli kardeşler. Şimdi taş bir tarafa yuvarlandı. Evet. diyebiliriz. Zaman zaman ben de bu dönemde bu konuları paylaşırken söylüyorum. Taş neden bir tarafa yuvarlandı? İsa Mesih dışarı çıksın diye herhalde, değil mi? Çünkü onun ihtiyacı vardı, gücü yoktu. Taşı birileri alıp kenara yuvarlaması gerekiyordu. Doğru mu? Onun için bazen Enver uyanık ol diyorum ya, böyle bazen şeyde bakın bunu bazen gittiğim bazı yerlerde de bu konuyu paylaştığım zaman aynı soruyu soruyorum. Öyle değil mi? Evet kardeşler diyor. Evet, kafa sallıyorlar böyle. Değerli kardeşler, Rabbimizin o taşın yuvarlanmasına ihtiyacı yoktu. Daha taş yuvarlanmadan o mezarı çoktan terk etmişti. Mezarı çoktan terk etmişti sevgili kardeşler. Peki neden yuvarlandı? İşte kadınlar, öğrenciler ve diğerleri içeri girsinler, oradaki kanıtları görsünler, iman etsinler diye. Taş o insanlar için yuvarlanmıştı sevgili kardeşler. Tüm kanıtlar, çünkü görmeden iman etmem diyen varlıklarız, doğru mu? Girsinler, gözleriyle tanık olsunlar, iman etsinler diye taş bir tarafa yuvarlanmıştı. Mucizevi bir şekilde. Tam bu sırada ne oluyor? Taşın üzerine oturmuş bir melek, 28. bölümde, Matta 28, ayet 5 ve 6'da korkmayın diyor. Çarmıha girilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. Melekler kadınlara söylüyor, korkmayın, çarmıha gelen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Şimdi bu tüm dünya güçlerine meydan okumak değil mi? İsa burada yok. İsa Mesih mezarda yok. Dirildi. Bu da bizi neye gösteriyor? İlk parçamız çarmıh boştu. Mezarda yok sözü de bizi ikinci kanıta götürüyor. Boş mezar. Boş çarmıh dedik. İkincisi boş mezar. Mezar boştu. Hamdolsun. Demek ki şöyle diyebiliriz. Rabbimizin dirilerek mezarı geride bırakmış olması, verdiği tüm vaatleri de yerine getireceğini açıklarken, ileride bizlerin de onun aracılığıyla sonsuz yaşamın olacağını, diriliş sonrası hayatın olacağını haykırıyordu değerli kardeşler. Yuvarlanan mezar taşı bunun kanıtıydı. Onun için öğrencilerine İsa Mesih güzel bir ifade kullandı. Yuhanna da değerli kardeşler 14. bölümde, Yuhanna 14'te ayet 19. Ne diyor orada?
Az sonra dünya artık beni görmeyecek. Ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız.
Bak bunun altını lütfen çizin. Ne dedim? Onun yaşıyor olması bizim yaşayacağımızın güvencesi mi? Evet. İsa ne diyor? Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Amin. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Demek ki öldüklerinde bir daha ölmemek üzere. Bakın. Öldüklerinde öğrenciler, yani öldüklerinde bir daha ölmemek üzere sonsuz yaşama dirileceklerini biliyorlardı ve bundan emindiler. İbraniler kitabında 7. bölümde 25. ayette yine bunu onaylayan sözler var. Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir diyor. Tümüyle kurtaracak güçtedir. Neden? Çünkü diyor. Bakın güzel bir ifade. Çünkü onlara aracılık etmek için kime? Bizlere. Öğrencilere, bizlere aracılık etmek için hep yaşamaktadır. Bakın hep yaşamaktadır. Demek ki değerli kardeşler, ölüm dikenini kaybetti. Ben burada hatırlayacaksınız, bir örnek vermiştim, yaşanmış bir olay. Bir Amerikalı oğluyla beraber yola çıkıyor bir bahar sabahı. Öğlen vakitleri, tabii hava sıcak olduğu için biraz camı aralıyor. Ve camı araladığında oradan bir arı vıt diye içeriye giriyor. Tabii çocuğun arıya karşı alerjisi var. Onu görünce doğal olaraktan bağırıyor. Bağırıyor. ölüm korku. Çünkü biliyorsunuz yani eğer zamanla yetiştirmediğiniz zaman arı sokmasından dolayı benim abimin de o sorunu var. Yani gerçekten ölme durumu var söz konusu. O kadar yani ciddi bir şey. Ve baba tabii hem arabayı sürmek zorunda hem de arıyı takip ediyor gözleriyle. Sürüyor ve bir anda bir fırsat yakalıyor, pat arıyı yakalıyor eliyle ama devam ediyor. Çocuk ama hala tabii arı elinde tutuyor bir süre, sonra bırakıyor arıyı. Arı tabii habire can havliyle uçmaya devam ediyor, çocuk bağırmaya devam ediyor korku içerisinde. Baba oğula bakıyor, oğlum diyor, korkmana gerek yok, korkmana gerek yok bak. Arının iğnesi elimde. Arı iğneyi bıraktığı zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bir süre sonra ölüyor. Ey ölüm! Dikenin nerede? Ölüm öldü. Hamdolsun. Ben bunu yürekten söylüyorum değerli kardeşler. Ölüm artık ölüm kuyruğunda. Ve sonsuz ölüme doğru gidiyor. Heyecanla söylüyorum bunu bakın. Reklam yapmadan. Bir an bağırdığım için kusura bakmayın. Ama heyecanla bunu söylüyorum. Ölümün gücü yok artık. Ölümün dikenini aldı Rabbimiz. Ölüm de artık aynı o arı nasıl ki yavaş yavaş ölüme doğru gitmekte iğneyi bıraktığı için. Ölüm de ölüm kuyruğunda devam ediyor. 1. Korintliler 15:55. Ey ölüm, zaferin nerede? Ey ölüm, dikenin nerede? Romalılar 5:12'de diyor ki günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm diyor bütün insanlara yayıldı. Bakın ölümün gücü biliyorsunuz günahtan dolayı ölüm girdi ama Rabbimiz ölümü öldürdüğü için ölümün gücünü, ölümün enerjisini ne yaptı? Ortadan kaldırmış oldu. Hamdolsun. Vahiy 20:14. Neden söyledim? Ölüm kuyruğunda. Bakın nedenini açıklıyorum. Vahiy 20. Lütfen bunu bir kardeş okusun. Vahiy 20 ayet 14. Vahiy 20 ayet 14.
Ölüm ölüler diyarı ateş gölüne atıldı.
Bakın. İşte ne diyor? Gölü... Ölüm ateş gölüne atıldı. Sonsuzluğa bitti. Rabbimizin gelişiyle, ikinci gelişiyle artık ölüm olmayacak. Onun için diyor ya artık gözyaşı 21. bölümde, vahiy 21'de. Artık gözyaşı olmayacak, acı olmayacak, ölüm olmayacak. Çünkü önceki şeyler gelip geçti, gitti diyor. Mezar boştu. Çünkü o yaşıyordu hamdolsun. Evet. Yuhanna 11:25. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Bakın ölüm imanlı için son değil ha. Yepyeni bir yaşama geçişidir. Öldükten sonra yeni bir hayatın başladığı, yepyeni yaşamın kapılarını açmak aslında. Ölüm bizim için. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Evet, o zaman şöyle diyebiliriz. Son olarak. İsa'yı tanıyor musun? Beni tanıyor musunuz? Evet. Neden beni tanıyorsunuz? Çünkü benimle ilişkiniz var değil mi? İlişki içerisindeyiz. Doğru mu? Bakın. Birçok kişiler hakkında duymuş olabilirsiniz. Örneğin geldiğiniz ülkenin Cumhurbaşkanını radyolardan, televizyonlardan, oradan buradan gördünüz. Değil mi? Onun hakkında duydunuz. Ya da herhangi bir ünlü bir kişi olsun. Örneğin futbolcu Pele olsun. Pele hakkında da çok şey duyduk. Doğru mu? Ha? Televizyonlarda izledik. Doğru mu? Ekranlarda gördük, ettik. Peki, onlarla hiç konuşma fırsatımız oldu mu? Peki o zaman tanıdığımızı söyleyebilir miyiz? İsteseniz bile mümkün değil. O kadar kolay bir şey değil. Ama Rabbimiz İsa Mesih ile tanışmak mümkün. Onunla ilişki içerisine girmek mümkün. Eğer onunla ilişki içerisinde değilsen Rab İsa'yı tanıdığını söyleyemezsin. Onun da koşulu bu. Rab İsa Mesih'i burada tanıyoruz. Kutsal söz aracılığıyla. Biz bunu okumadıkça, bununla yakın bir ilişki içerisinde olmadıkça onu yakından tanıyabilmemiz mümkün değil. Onun için değerli kardeşler, boş mezar ve boş çarmıh çok açık bir şekilde bize Rabbimizin ölüm üzerinde yengi elde ettiğini ve ona onu sağlamış olduğu kurtuluşu kabul etmekle sonsuz yaşamın da sahibi olacağımızın gerçeğini önümüze net bir şekilde koymakta. O zaman Vahiy 3. bölüm 20. ayette diyor ki, işte kapıda durmuş çalıyorum. Biri sesimi işitir, kapıyı açarsa onunla birlikte yemek yiyeceğim. Peki, sonsuz yaşamın sahibi olduğunu söylüyor musun? Peki, o yaşama sahip olduğun o ilk dönemi düşün. Hangi dönem olduysan. O sevinci duyumsayabiliyor musun içinde? Peki, o aynı sevinç şu anda var mı? Soru işareti değil mi? O zaman kurtulduğumuzu söylüyorsak, onda sahip olduğumuz kurtuluş sevincini sadece yılda bir kez değil, her pazar hiç olmazsa dolu dolu yaşamaya çalışın.